Ayrım 17.
Sayfa 200. Planlarını küresel düzeyde yapabilen merkez firmaları ayrıca sınır aşırı olanakları da bu amaçla kullanabiliyor. Hükümetlerin getirdiği doğa tahribini önleme, çevreyi koruma kurallarına uzun vadeli firma planları çerçevesinde hiç olmazsa bir ölçüde uyum sağlayabiliyor. Çevre ülkelerinde ise durum çok farklı. 1980'li yıllardan sonra şiddetlenen rekabet karşısında yeni yatırım yapma gücünün, reel faizlerdeki artış, artan istikrarsızlık nedeniyle rizikoların büyümesi ve bunun gibi nedenlerle sınırlanması, mali piyasa oyunlarının yüksek kar beklentilerine eklenince firmalar için maliyeti düşürme baskısı diğer alanlarda aranır oldu. Doğadan var olanı alıp yarını düşünmeme bunun başında geliyor. Özellikle küçük ve orta boy firmalarda bu çok yaygın. Uzak Doğu, Güneydoğu Asya'nın dahi iktisat çocukları için verilen bilgilere göre bunlarda doğa tahribi çok yoğundur. Yüksek verim, yüksek büyüme hızı bir anlamda ekonominin doğal sermaye stoğunun tüketilmesiyle eşanlıdır. Bu bölgenin dışında kalan göreli daha fakir, nüfus yoğunluğu yüksek olduğu gibi nüfus artışı da hızlı olan çevre ülkelerinde ise doğanın yıkımı tamir edilemez noktalara dahi ulaşıyor. Hindistan bunun en tipik örneği. Türkiye'deki sanayileşmeye koşul olarak gelişen çölleşme ve erozyon olgusu bir diğeri. Ancak rekabet şiddetlendikçe teknolojik değişme için yatırım yapamayan, geçimlik düzeydeki reel ücretleri düşürme olanağı kısıtlı çevre firmalarının daha sorumlu davranmalarının kolay olmadığı da açık. Oysa yakın gelecekte topraklarda çoraklaşma ve yaygın sağlık sorunlarının ortaya çıkması öngörülere göre işten bile değil. Bu öngörülere karşı herhalde çevre insanları İstanbul'un Haliç'indeki istavrit balıklarından esinleniyor olmalı. Onca kirliliğe rağmen balıklar yaşadığı gibi onları tutup yiyenler de yaşıyor. Anlaşılan çevresel sorunlara doğal bir uyum oluyor. 7. Bölüm. Yeni ekonomik düzenin yarını. İnsanlık tarihinde en öngörülmedik olayların birbirini izlediği, sürekli olacağı varsayılan birçok olgunun sessizce ya da biraz gürültüyle tarihe karıştığı, inanılmaz çelişkilerin yaşandığı, güç dengelerinde beklenmedik kaymaların ortaya çıktığı, en yerleşik düzenlerin bile kısa sürede allak bullak olabildiği bir çeyrek yüzyıl oldu. 1970-1997 dönemi. Olayların bu baş döndürücü ivmesi gelecek için öngörü yapma olanaklarını çok sınırlıyor. Buna karşılık astrolojiye bulaşmamış fütüroloji, yani geleceği öngörme bilimi çok gözde, çok moda. Nedeni açık. Bireyler, toplumlar, firmalar gelecekteki olaylar konusunda bir öngörüye sahip olmadan bugünkü işlerini düzenleyemiyorlar. Hele serbest piyasa ekonomisinin fiyat sistemi gelecekte ne olabileceğini yansıtmak açısından son derece yetersiz. Üstelik yanlış göstergeler de verebiliyor. O zaman iş varsayımsal modeller üretip bunlar üzerinde bir fikir yürütmeyi, olasılıkları hesaplamayı gündeme getiriyor. Dünya ekonomisinin son çeyrek yüzyıllık serüvenini incelemekten bir amaç, tabi bugünü daha iyi anlayabilmek. Türkiye'nin 1980'den bu yana uyguladığı reformların nereden kaynaklandığını, dolayısıyla bunlardan neler beklenilebileceğini gerçekçi bir çerçeve içine yerleştirebilmek. Diğer bir amaç ise yeni ekonomik düzenin gelecekte ne olacağı, nasıl evrileceği, bu yeni evrimin neler getirebileceği için tahminler yapabilmek. Bu tahminler bizi yarın hazırlanmak için bugünden ne yapabiliriz sorusuna cevap üretmeye götürecek. Yoksa amaç soyut düzeyde fütüroloji yapmak değil. Türkiye 1980-90 arasında küreselleşme edebiyatının gerisindeki gerçekleri yeterince değerlendiremediği içindir ki gözü çok kara olarak politikaları uygulamaya soktu. Bilgi çağında basit bilgileri bile yetkinlikle değerlendiremedi. Önümüzdeki yakın gelecekte aynı davranışı tekrarlamamak için neler olabileceği konusunda bugünden fikir üretmekte yarar var. Tabi bu fikirler tümüyle tartışmaya açık olacak. 1. 2010 yılına kadar yeni ekonomik düzen nasıl değişebilir? Yeni ekonomik düzenin önümüzdeki 10-15 yıllık sürede nasıl evrileceği, son 4 yıldır ABD hariç merkezin 1990 başından beri içinde bulunduğu durgunluğu atlatıp atlatamayacağına, durgunluk gelişme süreçlerinin bölgesel dağılımına, her birinin zaman olarak uzunluğuna ve güçlülüğüne bağlı olacak. Merkezin 1929 Büyük Depresyonu gibi yıkıcı bir kriz arifesinde bulunduğunu belirtenlerin sayısı da hiç az değil. Merkezin kendi içindeki ve merkezle çevre arasındaki ilişkilerin niteliği bundan önemli boyutlarda etkileniyor tabii. Bu da dünya düzeninin alacağı biçimi belirliyor. 1. Durgunluğun aşılma olasılığı. A. Merkez 1980 başından itibaren adım adım çevre pazarlarını kendi mallarına, sermayesine ve teknolojisine açtı. Kar transferleri, dış borç faizleri, teknoloji marka gelirleri, sermaye kazançları yoluyla kendisine kaynak aktardığı gibi, ayrıca teknoloji değişimi ve özelleştirme yoluyla çevrenin rekabette üstünlük edinebildiği alanları da iyice sınırladı. Çevre paralarının hiç olmazsa çoğunun, konvertibilite ile birlikte reel değer kayıplarına uğraması, dış ticaret adları yoluyla da kaynak aktarma olanakları yarattı. Ancak bu sürecin içine çekilen çevre ülkeleri o denli kaynak kanamasına uğradı ki bu kez büyümeleri çok yavaşladı. Yani süreç bindiği dalı kesme gibi bir sonuç yarattı. Gelecek yıllarda bu ülkeleri daha fazla kanamaya tabi tutma olanağı herhalde yok. Yine de bu sürecin içine çekilmemiş bazı geniş alanlar hala bulunuyor. Bunlardan biri eski SSCB cumhuriyetleri. Birçoğunda zengin ham madde kaynakları başta doğalgaz ile petrol bulunmakta. Sorun hala kendini bu cumhuriyetlerin patronu sayan Rusya Federasyonu'yla hem Rusya hem diğer cumhuriyetler arasındaki ilişkiler konusunda bir çözüm bulabilmekti. Rusya ise merkezin ağına girmemek ve eski egemenlik alanını kendi ağı içinde tutabilmek için direniyor. Bu direnç kırılırsa aynı zamanda buralardaki siyasal çalkantılar durulur, rizikolar sermaye için azalırsa merkez sermayesine kar haddini artırmak için yeni bir alan açılmış olacak. Şimdilik ABD bu işi gerçekleştirdi gibi. İkinci geniş alan dünya nüfusunun 1/5'ini oluşturan Çin. Halen ABD, Çin'in her alanda açılması için çok büyük bir baskı uyguluyor. İthalatı kısma tehdidinden insan haklarına kadar elindeki bütün araçları bu amaçla kullanıyor. Ancak Japonya, Çin'i istikrarsızlığa dağılmaya götürebilecek baskılardan rahatsız. Nedeni, Çin'in boyutları dolayısıyla oradaki istikrarsızlığın bölgedeki bütün dengeleri altüst edebilme olasılığı. Eğer ABD, Avrupa'yı arkasına alıp Doğu bloğunu parçalamaya yaptığı katkıları Çin'e de yapmaya kalkarsa, Uzak Doğu'da kendisine destek verecek güçlü ortak bulamayacak gibi gözüküyor. Tek başına bu işi göze alırsa, ortaya çıkacak kargaşanın ne getireceği ise belirsiz. Durum SSCB sonrası karşılaşılan çoraklığa dönüşebilir. ABD'deki stratejistler ne düşünüyor, tasarlıyor bilinemez tabii. Ancak APEC çerçevesinde barışçı yollardan bu pazara girmek daha akılcı bir çözüm gibi gözüküyor. Sanıyoruz ki ABD bu ikinci yolu seçer, durumu düzelen Latin Amerika ülkelerini de NAFTA'ya katar. Bu durumda dünyanın ekonomi merkezi Atlantik'ten Pasifik'e kaymış olacaktır. Oysa Avrupa'nın yeni alanlara açılabilme olanakları daha sınırlı. En yakın alan Doğu Avrupa'yı da içine alacağına göre eski SSCB yeni BDT cumhuriyetleri. Tabii Çin açılırken ABD ve Japonya ölçüsünde olmasa da o pazardan da yararlanacaktır. Büyük bir olasılıkla ABD, Batı Avrupa ve Japonya bu iki büyük pazarı paylaşmak için kıyasaya bir mücadeleye girecektir. Merkezin büyük güçleri arasındaki mücadelede rekabette üstün gelen, siyasal ve askeri gücü en yüksek olan pazarlardaki olanakları ele geçirecektir. ABD'nin bu bağlamda Pasifik havzasındaki etkinliği en üst düzeyde gözüküyor. Rekabette geri kalınınsa kendi içine kapanıp korumacılığa geçme olasılığı var. Şimdilik bu olasılığın en yüksek olduğu bölge Batı Avrupa. Eğer bu yeni pazarlar açılamaz, işsizlik ve durgunluk sürerse ya da bazılarının öngördüğü gibi şiddetli bir kriz patlarsa, bölgesel blokların her birinin korumacılığa geçip ticari savaşın şiddetlenmesi olasılığı yüksek. Bu olasılık %40. Pazarların açılması olasılığı %50, bu süreçlerin siyasal çatışmalara götürme olasılığı ise %10 gibi gözüküyor. B. Merkezin durgunluktan çıkmak için kullanabileceği diğer bir kaynak yeni teknolojik buluşlar. Biyoteknoloji tarım, doğal çevrenin korunması, tıp, gıda sanayi, yeni ham maddelerin devreye sokulması gibi alanlarda önümüzdeki yıllarda köklü değişimler getirebilecek. Bu alanda elektronik devriminde biraz geri kalmış olsa da Avrupa, başta Almanya iddialı. Biyoteknolojinin mikroelektronik temelli otomasyondan farklı olarak teknolojik işsizlik yaratıcı bir etkisi de yok. Bu devrim yeni mallar, yeni girdiler, yeni üretim süreçleri yaratarak merkezin ilgili alanlardaki üstünlüğünü pekiştirecek. Bu da durgunluğu aşmasına katkı yapabilecek. Ancak burada çevre için ciddi tehlikeler var. Bir kere ABD öncülüğünde dünyaya yayılmaya çalışılan yeşil devrimden farklı olarak biyoteknoloji özel firmaların elinde ve patentlenmiş. Yani teknolojinin yayılması kısıta tabi. Merkez başta Kuzey Amerika, bu alandaki devrimle çevrenin geleneksel tarımını, ham maddelerini devre dışı bırakırsa, bu kez çevredeki fakirleşmenin boyutlarının büyüklüğü hem merkez hem çevre için çok ciddi olabilecek. Aksine yeni teknolojinin çevreye yayılmasıyla burada olanaklar genişlerse her iki tarafta bundan yararlanabilecek. Tahmin edilebilir ki nasıl mikroelektronikte bir dizi GOÜ bu devrimi yakalayarak üst gelir dilimlerine sıçrama yaptıysa, burada da bunu yakalayabilenler sıçramayı yapabilecek. Yakalayamayanlar ise devre dışı kalacak. Merkez bu sıçramayı yapanlarla ilişkileri yoğunlaştırırken diğerleri fakirleşmekle kalmayacak, midesinden merkeze bağımlılığı artacak. İşsizlik, çatışma günlük yaşamın bir parçası haline gelecek. Bu olasılık Sahra Altı Afrika, hatta Kuzey Afrika ülkeleri, Güney Asya'nın hatta eski Sovyet Cumhuriyetlerinin bazıları için çok yüksek, %80 gibi. Önümüzdeki yıllarda bu bakımdan çevrenin bir bölümü biyoteknolojideki sıçramayla kendini kurtarırken diğerleri giderek daha fakirleşmeye aday gibi gözüküyor. Fakirleşenlerden kaynaklanan kitlesel göçlerin yaratabileceği çevre merkez sürtüşmeleri, yayılan salgın hastalıklar ve çatışmaların nerelere varabileceğini ise düşünmek bile güç. C. Merkez kendi içindeki düzenlemelerle de durgunluğu aşmaya çalışıyor. Reel ücretlerin artmaması, birçok ülkede düşürülmesi, sosyal nitelikli yan ödemelerin daraltılması ya da refah devletinin çözülmesi, sermaye üzerindeki vergilerin hafifletilmesi giderek yayılmakta. Yeni pazarlar açılır, biyoteknolojinin ve diğer yeni teknolojilerin olanakları kullanılır ve kendi iç düzenlemeleri sürdürülebilirse 1990'lı yılların sonuna doğru merkez tekrar büyüme sürecine girer ve dünyanın büyüme motoru olma işlevini yerine getirir. Yılda %2,5-3 gibi bir büyüme hızı incelenen etkenler sayesinde artacak sermaye karlılığıyla ulaşılamaz bir hız değildir ama uzun soluklu olamaz. Önümüzdeki yıllarda ekonomik konjonktürün giderek daha kısa refah artışı, daha uzun durgunluk dönemleriyle tanımlanma olasılığı %50'nin çok üstünde. Başlıca nedeni merkezde nüfus artışının durmuş, hatta bazılarında geriye gidiyor olması, ayrıca genç nüfusun giderek azalması, yaşlıların nüfus payının büyümesi. Dünya Bankası'nın öngörülerine göre 2025 yılına gelindiğinde yüksek gelirli ülkelerde 64 yaşına kadar olan nüfusun payı %77,5'e düşerken 65 ve artı yaştakilerin payı %22,5'e çıkmış olacak. Batı Avrupa ve Japonya'da yaşlıların oranı biraz daha yüksek. ABD ve diğer yeni yerleşim ülkelerinde daha düşük olacak. Bu sonuncular nüfus dinamiğini biraz daha iyi koruyabilecekler. Buna teknolojik değişmenin niteliği de eklenmeli. Sermayenin kar haddini yükseltebilmek için giderek sermaye yoğunluğunu artıran teknolojiler gereklidir. Bu da büyüme dinamiği zayıflamış ekonomilerde artan işsizlik demek. Ayrıca sermaye yoğunluğunun yüksekliği dolayısıyla firmaların artan sabit maliyeti ekonomilerin esnekliğini giderek azaltacaktır. İşçilere yol vermenin üretimi kısıp maliyetleri düşürerek durgunluktan çıkmaya yaptığı katkı, otomasyon teknolojisi uygulayan firmalarda artık neredeyse bulunmuyor. Nihayet çevrede büyük bir sıçramayla kişi başına gelir artışı yaygın biçimde gerçekleşmedikçe yeni pazarlarda eski SSCB ve Çin ile birlikte tükenmiş olacak. Merkezin uzun durgunluk dönemleri kendi içindeki ve merkez çevre arasındaki sürtüşmeleri kaçınılmaz olarak artıracak. Barışçıl ve gelişen, refahın her yana yayıldığı bir dünyanın gerçekleşme olasılığı sadece %15-20 gibi çok düşük değerde kalacak. 2. Konjonktürel değişim ve yeni düzen. 2010 yılına kadar geçecek sürenin merkezde en fazla yarı yarıya refah durgunluk arasında paylaşılma olasılığı %70'in altında değil. 10 küsur yıllık tüm dönemde refah artışına tanık olunma olasılığı ise herhalde %5'in üstünde değil. Eğer bu öngörü gerçeğe yakınsa merkez giderek kendi içinde daha fazla sürtüşmeye tanık olacak. Çevreyi yeni ekonomik düzeni en sert biçimde uygulamayı sürdürecek demektir. Eski iki kutuplu düzendeki hoşgörü bu ülkelerin kalkınmasına katkı yapma gibi uygulamalar öyleyse beklenemez. Ancak burada çok ciddi sürtüşmeler de olabilir. 1990 yılı itibariyle bütün GOÜ'nün GSYİH'si 3.3 trilyon dolar. Dış borçlarının toplamı yaklaşık 1.5 trilyon dolardı. Bunun 1 trilyon doları büyümenin durakladığı 1980'li yılların serbest piyasa ekonomisi küreselleşme döneminde birikmiş bulunuyordu. Özelleştirme ve merkez sermayesine kitleri satma yoluyla bu borçlarda çok önemli indirim sağlama olasılığı yok gibi. İhracat artışı yoluyla ödemek ise neredeyse olanaksız. Bir kere merkez kendisi karşısında ihracat fazlası veren ülkelere baskı yoluyla bunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. En yakın örnek ABD-Çin dış ticareti. 1990'lı yıllarda bu iki ülke arasındaki siyasal ekonomik gerilimin kaynağı temelde bu ihracat fazlası. İkincisi merkez sermayesinin önemli bir plasman alanı, iyi faiz getiren bu dış borçlar. Ayrıca çevrenin ithalat fazlasına, merkezin kendi sanayini verimli ve gelişiyor halde tutabilmek için de göreli ihtiyacı var. Eğer bu çözümleme gerçeğe yakınsa, dış borç birikimi önümüzdeki yıllarda da giderek artacak demektir. O zaman merkez bu borçlara karşılık yeni teminat isteyecektir. Bu teminat sahip olunan doğal kaynaklar, tesisler, bankalar dışında ne olabilir? Bu açık bir sorudur. Belki müzelerdeki tarihi eserler, belki turizme elverişli alanlar buna adaydır. Ama ne olursa olsun önümüzdeki 10-15 yıl sonunda merkez çevre ilişkilerinde bu noktada ciddi sürtüşmeler olma olasılığı herhalde %60-70'in altında değildir. Hele bölgeselleşen merkezin her bir ayağı bir de korumacılığı yoğunlaştırırsa ticari savaş merkez çevre ilişkilerini de tanımlayabilir. 2. Çevre ülkeleri için olası senaryolar. A. Merkezin bölgesel blokları kapsamına alınan GOÜ göreli şanslı olabilecek gibi gözüküyor. Bir kere bunlar blok dayanışmasıyla desteklenecek, ikincisi bloğun diğer bloklara karşı aldığı koruyucu önlemlerden yararlanabilecek, nihayet kendi malları, hizmetleri, sermayesi için hazır ve açık pazarlara sahip olabilecek. Ayrıca bloğun kendi içinde yaratabileceği teknolojik değişme ve dışa karşı pazar hakimiyeti her bir üyenin tek başına yaratabileceğinden daha güçlü olacağı, blok kartel gibi davranmanın yararlarını sağlayacağı için büyüme hızının da daha yüksek olması beklenir. Tabii her üye bunlardan yararlanabilme koşullarını kendi içinde yaratabileceği ölçüde olur boğulacak. Bu durumda NAFTA'da Meksika, ABD, Portekiz ve Yunanistan'dan sonra Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve onları izleyerek Japonya etrafındaki dinamik Uzak Doğu, Güneydoğu Asya ülkelerinin diğerlerinden daha şanslı olduğu düşünülebilir her açıdan. Tabii bu şans, bloğun kendi içinde büyüme yaratma gücüyle doğru orantılıdır. Bloğun devleri durgunluğa düşerse durgunluk kolayca bu ülkelere de yayılır. Bloktakiler blok dışında kalanlara oranla çok daha şanslı olabilecek gibi gözüküyor önümüzdeki yıllarda. Çin ve Hindistan gibi GOÜ ise kıtasal boyutlardadır. 1990'lı yıllarda her ikisi de hızla büyüyor, yeni teknolojilere dönük sanayilerle dünya pazarına çıkıyor. Bu ülkeler etnik dinsel çatışmalarla ya da merkezin müdahaleleriyle dağılmaya girmezse 2000'li yılların başında dünya sahnesinin önemli aktörleri hesaba katılması gereken güçleri olabilecekler. Bu şansları %60-70 oranında. Blokların dışında kalan GOÜ'den Afrika kıtasındakiler giderek parçalanacak. Bunların hiçbir şansı yok gibi. Ne siyasal, ne ekonomik, ne toplumsal koşullar buna elverişli. Burası etnik, dinsel, aşiret temelli savaşlarla tükenmeyi sürdürecek. Buna salgın hastalıklar da eklenecek. Eski SSCB, yeni BDD cumhuriyetlerine gelince, bu alanın Rusya Federasyonu'nun güdümünde kalması, Rusya'nın da bir diktatörlüğe dönüşmesi küçümsenmeyecek bir olasılık. Çünkü Rusya'nın kendisini çevreselleşmekten kurtulması çok güç. Türkiye'nin arsasının bulunduğu ve arsasına yakın komşu alanlara gelince, Orta Doğu'daki Arap ülkelerinin geleceği karanlık gözüküyor. Petrole dayalı zenginlik yakın gelecek için artık fazla umut vaat etmiyor. Çünkü Kafkasya, Orta Asya petrol doğalgaz kaynaklarıyla dünya pazarında ciddi rakipler olacak, fiyat artış eğilimi çok sınırlanacak. Çalışıp üretmeye ise pek alışık değiller. Ayrıca dış müdahale olasılığı Libya, İran, Irak gibi ülkelere hiç az değil. Buralarda aşırı hızlı nüfus artışının getirdiği kaynak kıtlıklarına bağlı çatışma olasılıkları da yüksek gözüküyor. Bunun yanı sıra bugün güçlükle bastırılabilen Mısır, Sudan, Cezayir, Ürdün gibi ülkelerdeki şeriatçı akımların giderek güç kazanması olasılığı yüksek, %60-70 gibi. Medyumların küresinde ne görülüyor bilemeyiz ama var olan veriler bu bölge için aydınlık senaryolar yazmıyor. Romanya, Bulgaristan, Makedonya gibi Balkan ülkeleri ise daha kolay düzen kurabilecek ve işbirliği yapılabilecek bir alan olmaya aday görünümünde. Meğer ki Bosnalaşma felaketine düşmesinler. İyi eğitilmiş nüfus, iyi bir altyapı, Avrupalı olma iradesi, girişimcilik geleneğine sahip olma gibi vasıflarla bu ülkeler Türkiye'nin gelecekte yakın işbirliği yapacağı bir bölge olacak gibi gözüküyor. Genel görünümde ise yerkürede gelir farklılaşmasının giderek büyüdüğü, buna karşılık akılcı davranıp yeni ekonomik düzene rağmen işlerini halkının desteği, becerikli yöneticileri sayesinde iyi yürütebilenler, hele bir de merkezin bloklarından destek görüyorsa sıçrama yapabilecek. Dünyadaki güçlü aktörlerin sayısı artmış olacak. Bununla birlikte ABD, NAFTA'yı güçlendirerek APEC çerçevesinde dinamik ülkelerle işbirliği yaparak bir numaralı ülke konumunu yitirmemeye çalışacak büyük bir olasılıkla. B. Kültür alanında çevrenin giderek merkez sermayesi ve teknolojisinin etkenlik alanına artan ölçüde girmesi çok yüksek bir olasılık. Bunun yeni bir nedeni ABD'de geliştirilen haberleşme teknolojisinin gelecekte getirebileceği artan etkenlik. Haber alma otoyolları diye tanımlanan bu yenilik bilişim, televizyon, telefon şebekeleri arasındaki bütünleşmeye dayanıyor. Sistem dolayısıyla bilgisayar ağıyla bağlanmış kurumları, bankalar, borsalar, üniversiteler gibi televizyon, telefon sistemleriyle de bütünleştirerek tam bir haber alma ağı yaratacak. Bizim PTT'nin T'si Telekom gibi. Her yerde telefon sisteminin özelleştirilmesi baskısı, işte ABD'de geliştirilen bu yeni teknolojiye alan açabilmek için. Kültür ya da kültürsüzlük ürünleri disketlere kaydedilmiş ses ve görüntülerle güçlüler her yerde etken olabilecek. Merkez içinde ABD'nin kültür egemenliğine direnme, şimdiden Batı Avrupa olsun Japonya olsun bundan kurtulmak için gerekli önlemleri almaya götürüyor. Nasıl ABD kökenli pembe dizilerin ya da vurkır filmlerinin egemenliğinden kurtulma savaşı veriyorlarsa bu alanda da bilinçli savaşıma girişiyorlar. Ancak çevrenin yatırımsızlıktan kıvrılan özelleştirme baskısı altında günlük yaşamını kurtarmak için dünya devlerine altyapı kurumlarını satan ülkelerinde bu endişenin önceliği olamıyor. Bu bakımdan önümüzdeki yıllarda merkezin çevre üzerindeki kültür egemenliğinin artması kaçınılmazlaşıyor. İngilizcenin küreselleşen dünyanın ortak dili olması ise neredeyse kesin gibi. Haber alma otoyolları sistemi kuşkusuz her alanda bilgilenme olanaklarını çok genişletecek. Ama aynı zamanda bilgi kaynaklarına ve bunun iletimindeki teknolojiye sahip olanlara kültür alanındaki egemenliklerini güçlendirme olanağı da verecek. Biyoteknolojinin canlılar dünyasında yaratabileceği değişiklikler buna ilişkin bir ahlakçılığın doğmasına yol açtı. Bioetos. Haber alma otoyolları da böyle bir yeni ahlakçılığı doğurursa buna şaşmamalı. Çünkü bunu gerektirecek izlenimi veriyor. Zaten şimdiden bu yolda girişimler var. 3. Yeni ekonomik düzenin çelişkileri, tepkiler ve ideolojiler. Yeni ekonomik düzen, yerleşti toplumlarda veya toplumlar arasında ya da paradigmasıyla yaşanan olgular arasında ciddi çelişkiler yaratmakta. Gidişat dizginlenmeden aynı hızla sürerse bu çelişkiler giderek şiddetlenecek kaçınılmaz olarak. Geçmişte 19. yüzyıl kapitalizmi tam serbest piyasa ekonomisi ağını çektiği ülkelerin bir kısmını yarı sömürgeleştirmiş, Wittfogel'in sınırlandırmasında Osmanlı ve Çin imparatorlukları bu sınıfta bulunuyordu, bir kısmını tam sömürgeleştirmiş, bir kısmıyla pek ilgilenmemişti.